Bu anlaşmada adalet ve dünya barışının sağlanması için bir taraftan demokratik bir rejimin kurulması ve diğer taraftan insan haklarının müştereken kurulmasının şart olduğu açıklanmıştır. Bu sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 10 Mart 1954 gün ve 6366 sayılı kanunla onaylanarak kabul edilmiştir. Bu sözleşmenin özelliği üye devletlerin birbirleri için karşılıklı hak ve hükümlülük doğurmak yerine, kendi yargı yetkileri içinde bulunan kişilerin insan haklarını korumaları ve ihlal etmemeleri amacına yönelik olmasıdır. Dipnot, Batum S. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri 1993 sayfa 34 ve 72. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan üstün korunmalı ve dokunulmaz haklar şunlardır. Yaşama hakkı, zorla veya angarya olarak çalışmama hakkı, özgürlük hakkı, yargılanma hakkı, mahkemeye ulaşma hakkı, düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğü hakkı, barışçı amaçlarla toplanma ve dernek kurma hakkı, sendika kurma hakkı ve sendikaya üye olma hakkıdır. Bu haklardan birkaçı üzerinde çok kısa da olsa durmakta yarar olabilir. Dipnot, Çavuşoğlu Naz, İnsan Hakları ve Avrupa Sözleşmesi 1994 S9 VD. Yaşama hakkı. İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi uyarınca herkesin yaşama hakkı kanunla korunur. Kanunun ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten öldürülemez. İnsan hakları ve ana hürriyetleri korumaya ilişkin sözleşmeye ek, ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin 1 Mart 1985 tarih ve Altınoğlu protokolün birinci maddesine göre ölüm cezası kaldırılacaktır. Hiç kimse böyle bir cezaya mahkum edilmeyecek veya idam edilmeyecektir. İkinci maddeye göre de bir devlet savaş veya yakın savaş tehdidi zamanında işlenen fiiller bakımından hukukuna ölüm cezası ile ilgili hükümler koyabilir. İnsan Hakları Komisyonu'na göre kasten adam öldürme yasağı devletin insan yaşamını korumak için gerekli önlemleri alma yükümlülüğünü de kapsar. Kasten adam öldürmenin kesin zorunluluk haline gelmiş olması durumunda kanun dışı şiddete karşı koruma, kanuna uygun olarak tutuklama sırasında veya tutuklunun kaçması, ayaklanma veya isyan. Kasten adam öldürme ikinci maddenin ihlali suretiyle yapılmış sayılmaz. İşkence yasağı. Sözleşmenin üçüncü maddesine göre hiç kimse işkence veya insanlık dışı veya onur kırıcı bir davranış ya da ceza uygulanamaz. İnsan Hakları Komisyonu'nun uygulamasına göre insanlık dışı muamele belirli bir durumda kasten fiziksel veya zihinsel şiddetle acıya neden olan muameledir. Aşağılayıcı muamele ise insanın başkaları önünde küçük düşürülmesidir. Bundan başka komisyon kişinin sığınma talebini kabul etmeyerek o kişiyi insanlık dışı muameleye tabi tutabileceği bir ülkeye geri gönderen üye devletin üçüncü maddeyi ihlal etmiş olduğunu kabul etmektedir. Yargılanma hakkı ve mahkemeye ulaşma hakkı. Yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde temel haklardan birisi olarak kabul edilmiştir. Bu maddeye göre medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıklarda veya ceza hukuku bakımından herhangi bir suçlama kararı bağlanırken herkesin yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından makul bir süre içinde adil ve aleni yargılanmaya hakkı vardır. Tüzel kişilerde dahil herkes, gerek özel hukuk ve gerek ceza hukuku alanında disiplin suçları da dahil olmak üzere adil yargılanma hakkı güvencesinden yararlanacaktır. Buna karşılık kamulaştırmayla ilgili uyuşmazlıkların 6. maddenin dışında kalması gerekir. Bu maddenin uygulanmasında önemli olan bir nokta da bu maddede söz edilen makul sürenin nasıl değerlendirileceğidir. İnsan Hakları Komisyonu makul süreyi tutuklunun mahkeme önüne çıkarılma süresi değil, fakat her somut olayın özelliklerine göre mahkemede yargılanma süresi olarak değerlendirmektedir. 4. Türk hukukunda kişi ve kişilik. Geniş anlamda her kişi hak ehliyetine, yani hak edinebilme ve borç altına girebilme olanağına sahiptir. MK8'e göre her kişi medeni haklardan yararlanır. Bu kuralın istisnası yoktur. Henüz doğmamış çocuk, cenin, sağ doğmak koşuluyla hak ehliyetine, medeni haklardan yararlanma ehliyeti sahiptir. MK8 Taksim 2'ye göre de kanun dairesinde haklara ve borçlara ehil olmakta herkes eşittir. Bu kuralın yaş ve cins gibi insan tabiatından kaynaklanan istisnaları olmakla beraber bunların askeri sınırını insan hakları kavramı çizer. Bu çizginin altına inmek insan haklarının ihlali olur. Dipnot: Hatemi, Kişi Hukuku, 1992, sayfa 24-25. Kişilik kavramı kişi kavramından daha geniştir. Kişi sadece hak ehliyetine sahiptir. Kişilik kavramı ise hak ehliyeti de dahil olmak üzere fiil ehliyeti, kişilik hakları, değerleri ve kişilik durumunun bütününü ifade eden kişi hallerini kapsar. Dipnot: Zevkliler A, Medeni Hukuk 1986, sayfa 165, Dural, Medeni Hukuk 1987, 8.7. Her kişi medeni haklardan yararlanır ama haklarını kullanabilmesi, hukuki işlemlere girişebilmesi için ayrıca fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Fiil ehliyeti, medeni hakları kullanma ehliyeti, kişinin kendi fiiliyle hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesi için aranılan ehliyettir. Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi yaptığı hukuki işlemlerle bir borç ilişkisi kurar. Bunu değiştirir ve ortadan kaldırır. Fiil ehliyeti sözleşme yapılabilmesine ilişkin ise buna akit ehliyeti denir. Kişi hukukun onaylamadığı bir fiil ile hukuka aykırı olarak başkasına verdiği zararı tazmin etmekle yükümlü olur. Fiil ehliyetine bu sonuç yönünden haksız fiil ehliyeti denir. Diğer taraftan dava ehliyeti de fiil ehliyetinin usul hükümlerindeki görünüşüdür. Dava ehliyeti kişinin davalı veya davacı olarak usul hukukuna ilişkin işlemleri yapabilme ehliyetidir. Kişinin fiil ehliyetine sahip olabilmesi için iki olumlu ve bir olumsuz olmak üzere üç koşul vardır. A. Temyiz kudreti, sezginlik. Temyiz kudreti kişinin makul surette hareket edebilmek olanağına sahip olması, yaptığı eylemlerin sonucunu önceden kestirebilmesidir. O halde bir kimsenin temyiz kudretine sahip olabilmesi için akıl iradesinin yeterli ölçüde gelişmiş olması gerekir. Temyiz kudreti değişken, nispi bir kavramdır. Kişi belirli işlemlerinde temyiz kudretinden yoksun olduğu halde başka işlemlerinde buna sahip olabilir. B. Rüşt, erginlik. Kişinin belirli bir yaşa gelmek suretiyle varsayılan olgunluğa eriştiği çağdır. MK11'e göre rüşt 18 yaşın ikmaliyle başlar. Evlenme kişiyi reşit kılar. C. Kısıtlı, yani hacir altında bulunmamak. Kısıtlı olmak fiil ehliyetinin kısmen veya tamamen kaldırılmasıdır. Hacir sebepleri akıl hastalığı veya zayıflığı, israf, ayyaşlık, suihal ve kötü idaredir. Fiil ehliyetine sahip olma yönünden kişileri dört grup etrafında toplamak mümkündür. Tam ehliyetliler, temyiz kudretine sahip, reşit ve kısıtlı olmayan kişilerdir. Sınırlı ehliyetsizler, bunların ehliyetlerinin sınırlanması kendi menfaatlerinin korunması içindir. Bunlar sezgin fakat ergin olmayan kişilerdir. Temyiz kudretine sahip küçük ve mahcurlar. Bu kişilerin kendilerini borç altına sokan işlemleri ancak kanuni temsilcilerinin izni, onayı veya icazeti ile yapabilirler. Kendilerini borç altına sokmayan işlemleri için kanuni temsilcilerinin onayına ihtiyaç yoktur. Örneğin, kendilerine yapılan koşulsuz bağışlamayı kabul edebilirler. Sınırlı ehliyetsizler kanuni temsilcilerinin onayını almış olsalar bile mallarını bağışlayamazlar, kefalet akdi yapamazlar ve vakıf kuramazlar. Bunlara yasak işlemler denir. MK 392. Sınırlı ehliyetliler, Bunlar kendilerine kanuni müşavir tayin edilen kişilerdir. Hacir altına alınmasına yeterli bir sebep bulunmamakla beraber fiil ehliyetinden kısmen yoksun bırakılması menfaati gereği olan reşit ve sezgin kişiye MK 379'da sayılan işler için reyi alınmak üzere bir müşavir tayin olunur. Tam ehliyetsizler, bunlar sezginlikten yoksun kişilerdir. Örneğin akıl hastası gibi. Bunların yapmış oldukları işlemler kanunda gösterilen istisnalar saklı kaymak kaydı ile hiçbir hukuki hüküm ve sonuç meydana getirmez MK 15. Çünkü bu kişilerde hukuki sonuç yaratacak olan irade gücü yoktur. Tam ehliyetsizler işledikleri haksız fiillerden de sorumlu tutulamazlar. Çünkü haksız fiil sorumluluğu da kusura ve dolayısıyla irade varlığına dayanır. Bu kişilerin yapmış olduğu işlemler kanuni temsilcilerinin onayı ile de geçerli hale gelmez. İstisnai olarak tam ehliyetsizlerin yapmış oldukları bazı işlemlerde hukuki bir sonuç meydana gelebilmektedir. Bunun başlıca örnekleri şunlardır. Zengin bir delinin fakir bir köylünün hasatını yakması halinde hakim hakkaniyet gereği deliye verdiği zarardan sorumlu tutabilir. Dipnot, bakınız yukarıda 3. BK 54. Sezgin olmayan bir kimsenin evlenmesi, hakimin butlan kararına kadar geçerli bir evlenmenin sonuçlarını meydana getirir. MK 124. Temyiz kudretinden yoksun bir kişinin yapmış olduğu vasiyetname, iptal edilinceye kadar geçerlidir. 5. Tüzel kişilik. A. Tüzel kişilik kavramı. Kişilik sadece gerçek kişilere özgü olmayıp bunun yanında insanlara benzetilmiş ve tüzel kişi adı verilen kişi ve mal toplulukları vardır. Bu varlıklara kişilik verilmesinin ve insanın hukuki durumuna yaklaştırılmasının nedeni toplumun tabii ihtiyacından ve hukuk tekniğinden kaynaklanan zorunluluklardır. Gerçekten tüzel kişilik her şeyden önce tabii ihtiyaçtan doğmuştur. Toplum hayatında öyle amaçlar vardır ki bunları başarmaya tek bir kişinin maddi, manevi, fikri gücü ve sınırlı olan insan hayatı olanak sağlamayabilir. Bundan başka hukuk tekniği bakımından da her hak ve yükümlülüğün bir sahibinin olmasında büyük yarar vardır. Tarihi açıdan Orta Çağ'da din ve sosyal sınıf esasına dayanan birliklerin varlığı ile ilgilenilmiştir. Fransız İhtilali ile Orta Çağ'dan kalan korporasyonlar, esnaf teşekkülleri uyuşmazlıklarının kaynağı ve ekonomik çöküntünün nedeni olarak görülmüş ve sonuç olarak 1790 tarihli bir kanunla yasaklanmıştır. 1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu'nda tüzel kişiliğe yer verilmemiş ancak 1901 tarihli kanun ile özel hukuk alanında devlete tüzel kişilik tanınmıştır. Roma Cermen hukuk sisteminde ise kişi toplulukları hoşgörüyle karşılanmış ve aralarında mesleki veya dini ortaklık bulunan kişilerin oluşturduğu el birliği mülkiyeti zamanla bağımsız birlik sayılarak kendine özgü sorumluluğu kabul edilmiştir. Eski hukukumuzda da tüzel kişilik sadece bir mal varlığının belirli bir amaca tahsisi ile kurulan vakıf biçimde tanınmıştır. Dernekler konusundaki ilk düzenleme 1909 tarihli Cemiyetler Kanunu'nda öngörülmüş ve devletin bütünlüğüne, kanuna ve ahlaka aykırı olmamak şartıyla dernek kurma hakkı tanınmıştır. Alman hukukundan esinlenen İsviçre Medeni Kanunu'nun benimsenerek Türk hukukuna alınmasından sonra dernek ve vakıfların tüzel kişiliği açıkça kabul edilmiştir. Dernek kurma hürriyeti 1982 tarihli anayasamızın ikinci kısmında yer alan temel hak ve hürriyetler arasında sayılmıştır. MK 33. Tüzel kişi genel olarak şu şekilde tanımlanmaktadır. Tüzel kişi belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere örgütlenmiş, hukuki düzenin bağımsız birer varlık olarak tanıdığı kişi veya mal topluluklarıdır. Dipnot Akünal T. Tüzel Kişiler 1995 S. 10. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi tüzel kişiler bir ortak amacın gerçekleştirilmesi için kurulur. Bu ortak amaç kazanç paylaşmak ise ticari şirketleri kazanç paylaşmaktan başka ideal bir amaç için kurulmuşsa dernekler söz konusu olur. B. Tüzel kişiliğin niteliğini açıklayan teoriler. AA varsayım, fiksiyon teorisi. Başta Savigny ve Wyndshade olmak üzere bu teoriyi savunanlara göre sadece gerçek kişiler hak sahibi olabilme yeteneğine sahiptirler. Ancak pratik ihtiyaçları giderilmesi için hukuk tekniği istisnai olarak yapay bazı varlıklara tüzel kişilik tanıyarak bunların da hak sahibi olabilmelerine olanak sağlamıştır. Bu teorinin sonuçları aşağıdaki biçimde özetlenebilir. Fiil ehliyetine sadece irade sahibi olan gerçek kişiler sahip olduğu için, tüzel kişilerin fiil yeteneği yani hukuki işlemleriyle alacaklı ve borçlu olabilme yetenekleri yoktur. Tüzel kişiler kendilerini alacaklı kılan ve borç altına sokan işlemlerini temsilcileri aracılığıyla yapabilirler. Temsil haksız fiillerde mümkün olmayacağına göre temsilcilerin işlemlerinden tüzel kişinin haksız fiil sorumluluğu yoktur. Fiksiyon teorisi önemli eleştirilere konu olmuştur. Devletin yapay bazı varlıklara tüzel kişilik tanıdığı kabul edilirse, devletin tüzel kişiliğinin kimin tarafından tanındığı sorusu cevapsız kalmaktadır. Devletin tüzel kişiliği fiksiyona dayandırılırsa, onun bütün işlemlerinin de varsayıma bağlı olduğunu kabul etmek gerekecektir. Buna karşılık devlet, istisnai olarak gerçek bir varlık olarak kabul edilirse, bu yoldan herhangi bir tüzel kişinin gerçekliğinin kabul edilmesi gerekecektir. Dipnot, bu teorilerin değerlendirilmesi ve tüzel kişilik perdesinin aralanması konularında bakınız Akunel sayfa 15-19. Özetle, devletin tüzel kişiliğini açıklayamayan varsayım teorisi yetersiz kalmaktadır. BB gerçeklik teorisi. Ünlü Alman hukukçusu Otto von Görk tarafından ileri sürülen bu teoriye göre tüzel kişiler insan veya mal topluluğundan oluşan gerçek varlıklardır. Tüzel kişinin insandan tek farkı bunların tüzükleriyle belirlenmiş sosyal bir yapıya dayanmasıdır. Hukuk düzeni tüzel kişilere de gerçek kişilere tanıdığı hak ve fiil yeteneğini tanımaktadır. Böylece tüzel kişiler zorunlu organlarının yaptıkları işlemlerle alacaklı ve borçlu olurlar ve onların tüzel kişinin işini gördükleri sırada sebep oldukları haksız fiillerden sorumludurlar. Böylece tüzel kişiler kendilerini oluşturan kişilerden ayrı bir hukuk süjesi niteliğini kazanmaktadırlar. O halde tüzel kişiler de gerçek kişilere tanınan kişilik değerlerine sahip olduklarından isim, haysiyet ve şeref, sır gibi kişilik değerlerine hukuka aykırı biçimde yapılan saldırılara karşı dava hakkından yararlanırlar. Buna karşılık tüzel kişiler cins, yaş ve hısımlık gibi yaratılışları gereği sadece gerçek kişilere tanınmış olanaklardan yararlanamazlar. Türk-İsviçre Medeni Kanunu'nu gerçeklik teorisi tercih ettiği iki nokta etrafında özetlemek mümkündür. Tüzel kişilerin kuruluşu gerçek kişilere benzetilmiştir. Dernekler tüzüklerinde dernek olarak kurulmak istediklerini açıklamakla tüzel kişilik kazanırlar. MK 45. Tüzel kişiler gerçek kişilerin haiz oldukları medeni haklara MK 46 ve bunları kullanma yeteneğine sahiptirler. MK 47-48. C. Tüzel kişiliğin çeşitli kuruluş sistemleri. AA izin sistemi. Bu sistemde tüzel kişiliğin kazanılması yetkili organın izin vermesine bağlı tutulmaktadır. İzin veren yasama organı ise tüzel kişilik kanunla, idari organ ise idari işlemin tamamlanması ile kurulur. BB tescil sistemi, normatif sistem. Bu sistemde tüzel kişilik yetkili organ tarafından yapılan araştırma sonucunda tüzüğünün mevzuata uygun olduğunun anlaşılması üzerine yapılan tescil ile kurulur. CC serbesti sistemi. Bu sistemde tüzel kişiler herhangi bir izne bağlı olmaksızın serbestçe kurulabilirler. Anayasamızın 33. maddesine göre herkes önceden izin almaksızın dernek kurmak hakkına sahiptir. MK 53'te göre dernekler tüzüklerinde dernek olarak kurulma iradesini açığa vurmakla tüzel kişilik kazanırlar. D. Hukukumuzda tüzel kişilik çeşitleri. AA kişi topluluğu. Tüzel kişiler ortak bir amaca ulaşmak için bir araya gelen insanlardan oluşur. Dernek, şirket, siyasal parti, sendika gibi. BB mal topluluğu tüzel kişileri. Bunlar belirli bir amaca tahsis edilmiş mal topluluğundan oluşur. Vakıf. CC, kamu hukuku tüzel kişileri. Bunlar devlet, il, belediye, köy gibi kamu hukukuna bağlı olarak belirli hizmetleri veren kuruluşlardır. Kamu kurumları ise kanunla kurulan ve belirli hizmet veren anayasal kuruluşlardır. Üniversiteler, TRT gibi. DD, özel hukuk tüzel kişileri. Bunlar özel hukuk kurallarına bağlı olan ve kamu hukuku tüzel kişilerinin aksine kanunla değil, kurucularının serbest iradeleri ile kurulan tüzel kişilerdir. Bunlar ya kazanç paylaşmaktan başka bir gaye, hayır, ilim, spor gibi güderler, dernek veya kazanç paylaşmak amacı güden ve ticaret kanunu ile idare edilen ticaret şirketleridir. Bundan başka kazanç paylaşmaktan başka bir amaçla kurulmuş olmakla beraber bu amacına erişmek için ekonomik gaye güden dernekler MK 52 Taksim 2'de özel hukuk tüzel kişileridir. EE karma nitelik taşıyan kamu iktisadi teşebbüsleri. Bunlar sermayesinin tamamı devlete ait olan fakat özel hukuk kurallarına göre ticari faaliyette bulunan kuruluşlardır. 5. Hukuki güvence ve hukuk devleti. 1. Hukuki güvencenin önemi. Hukukun bir başka amacı hukuki güvenliği yani hukuki ve ticari işlemlerde güvenceyi sağlamaktır. Burada söz konusu olan geniş anlamdaki hukuki güvence, tecavüz, hırsızlık ve kazalara karşı korunma gibi dar anlamdaki güvenceyi yani maddi güvenceyi de içine alır. Hukuk kurallarının varlığı toplumda yaşayan insanlar arasında yapılan işlemlerde hukuki ve ticari güvencenin sağlanmasına hizmet eder. Çünkü fertler uymaya mecbur oldukları kuralları bildiklerinden yapacakları işlem ve hareketlerin sonuçlarını önceden görme imkanına sahiptirler. Bu durum sosyal, ekonomik ve ticari faaliyetler için gerekli kişisel hürriyet bakımından bir güvence oluşturur. Hukuki güvencenin sağlanmadığı bir toplumda tedirginlik başlar, hiç kimse yaptığı işlemin sonucundan emin olamaz. Herkesin kendi kuvvetine başvurarak hak elde etmeye çalışması halinde hukuki güvenceden söz edilemez. Hukuki güvence ancak gerekli güvenceyi sağlayan hukuk kurallarının yürürlüğe girmesiyle sağlanır. Bazı durumlarda hukuki güvencenin korunmasının nedeni, kamu yararının hukuki ilişkilerde güven ve huzur aramasındadır. Örneğin, evlilik butlan ile son bulunca kadının iyi niyetli olması şartı ile evlilik ile kazandığı hukuki durumu muhafaza eder. MK 126. Zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de hukukta güvencenin sağlanmasına yardımcı olur. Bir hakkı kazanmış olan kimse uzun süre sonra kazanımının elinden alınamayacağı güvencesine sahip olmak ister. Kazanmış olduğu hakkının korunacağını bilmesi ticari hayatta hukuki güvenceyi sağlar. Bundan başka özel hukuk alanında şekle bağlılık ilkesi, hakların doğumunda ve kazanılmasında iyi niyet kuralı, bakınız aşağıda bölüm 5-6, bir hakkın doğumunda veya hukuki sonucun gerçekleşmesine engel olan bir nedenin varlığını bilmeme veya bilememe, ticaret sicili ve tapu sicilinin açıklığına ilişkin kurallar, tapu siciline itimat ilkesi, hukuki ve ticari işlemlerde açıklığı ve hukuki güvenceyi sağlamak amacını izler. Tapu sicilindeki kayda iyi niyetle güvenerek mülkiyet veya bir diğer aynı hakkı kazanan kimsenin bu kazanımı geçerli olur. MK 930. Buna karşılık tapu sicilinde geçerli bir hukuki sebebe dayanmaksızın yapılan tescil, yolsuz tescil, bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişiler tescile istinad ederek hak kazanamaz.